Tepemden tırnağıma kadar kömür tozuna bulanmış olduğumu ve beni bu yüzden tanıyamadıklarını anladım. Bu işçi kalabalığının arasında yokuşu tırmanışım bana erkek olduğumu duyurdu. Çünkü onların yorgunluğunu paylaşıyor, aynı kömür tozunun siyahlığını taşıyordum. Maden ocağında onların duydukları sesleri ben de duymuş, gördükleri şeyleri görmüş, onlar gibi düşünmüştüm. Ben de onlardandım, onların bir parçasıydım. Bizim evde yıkanacak pek çok kimse olduğu için eve gitmedim ve bronların arka tarafında Ivor'la birlikte yıkandım. Banyo fıçılarının hazır ve dumanı tüten sıcak su kovalarının dizilmiş olduklarını görmek insanın çok hoşuna gider. Soyunur ve üstündekilerinizi hemen oracıkta bırakırsınız. Tepenizden aşağı döktüğünüz bir kova su, kirin kabasını alıp götürür. Sonra sabunu vücudunuzda dolaştırırsınız. Bir kova su dökünüp tekrar sabunlanırsınız. Her tarafınızı fırçayla temizlemeye çalışırsınız. Ama kömür efendi yerinden bile kıpırdamadan sizinle alay eder. Su insanın iyi bir dostudur. Gerçekten de bu böyledir. Hele sabunun gevşettiği kömür tozlarını sırtınızdan aşağı doğru alıp götürdüğü zaman onunla daha bir sıkı fıkı dost olursunuz. Sonra banyo fıçısının içine girer, sabunun beyaz köpükleriyle bütün vücudunuzu bir kez daha ovalarsınız. Çıkacağınıza yakında temizliğin verdiği rahatlığı hissedebilmek için nefesinizi tutar ve kendi cildiniz kadar size yumuşak gelen suyun içine gömülürsünüz. Tam fıçının içinde ayağa kalktığım sırada Bron yanıma gelerek ''Koca adamın keyfi nasıl?'' dedi. Fıçının kenarlarını kendime siper etmeye çalışarak ''İyi'' dedim. Bron kollarını sıvayarak ''Gel bakalım'' dedi. ''Sırtın simsiyah.'' Fırçayı alıp omuzlarımı ovalamaya başladı. Beni eliyle sabunladıktan sonra üstüme su döktü. O zaman mutfaktaki döşeme çinilerinin yerinde olmadığına sevindim. Bron taşı sıksa suyunu çıkarırdı. Ona, ''Sırtımda deri kaldı mı?'' diye sordum. ''Eğer kaldıysa bu bir mucizedir.'' ''Kaldı'' dedi. ''Ama pislikler çıktı. O da benim sayemdi.'' Çok geçmeden Ivor içeri girdi ve ben kurulanırken o da yıkandı. Ben giyindikten sonra Bron onun sırtını ovalamak için tekrar yanımıza geldi. Ama orada durmadım, eve gittim. Annem hem gülümseyerek hem de kaşlarını çatarak ''Eh'' dedi. ''Artık yemeğini yersin değil mi?'' ''Evet anneciğim'' dedim. Bana ''İşte zorluk çektin mi?'' diye sordu. ''Hayır anneciğim'' dedim. ''Aferin'' dedi. ''Hadi şimdi otur da iyice karnını doyur.'' Babam içeri girdiği zaman kulağımı çekti ve bana gülümsedi. ''Yarın hukuk danışmanının bürosuna gidersin'' dedi. ''Artık maden ocağında çalışmak yok, olur mu?'' ''Madende çalışsam da olur babacığım'' dedim. Babam ''Görürsün'' dedi. ''Önünde bol bol zaman, ocakta da bir o kadar kömür var.'' Gerçekten de gelip geçen yıllar içinde babamın dediğin gibi gördüm. Seymen'den bir mektup aldığım zaman sanırım 2 aydan beri çalışmaktaydım. Bu mektubu bana Alice değil de Seinven'in babasının kömür arabalarından birinin sürücüsü getirmişti. Seinven benimle gelecek cumartesi günü son defa buluştuğumuz yerde dağdaki işaret taşının yanında buluşmak istediğini bildiriyordu. Vardiyaların çalışma saatlerini biliyor olmalıydı. Nitekim bunu araştırmış olduğunu sonradan öğrendim. Onu hemen hemen unutmuştum ama mektubunu alınca iş değişti. Onu ne kadar özlemiş olduğumu anladım. Cumartesi gününü iple çekmeye başladım ve geceleri onu düşünmeden uyuyamadım. Ama o cumartesiden önce Owen Londra'dan bir telgraf aldı. Gwilym takımları çantaya doldururken ben de makineyi sandıklamaya çalışan Owen'a yardım ettim. Sonra da trene binişlerini seyretmek için onlarla birlikte istasyona kadar gittim. Owen kılını bile kıpırdatmadan ''Paddington istasyonuna 2 bilet lütfen'' dedi. Biletçi gözlerini iri iri açarak ''Paddington mı?'' dedi. ''Londra, öyle mi?'' Owen, kaşının birini yukarı kaldırıp birini de aşağı indirerek çalımla ''Evet'' dedi. Biletçi ''Aman tanrım'' dedi. ''Yine mi gidiyorsunuz?'' Owen, gömleğinin manşetinde görünmeyen bir şey fiskeleyerek ''Evet'' diye cevap verdi. Biletçi ''Gönüllülerle mi gidiyorsunuz?'' diye sordu. Owen ''Ne gönüllüleri?'' dedi. Biletçi ''Güney Afrika'ya giden gönüllüler'' dedi. ''Oradaki boğurlar milletin gözünü uyuyormuş.'' Gwilym, ''Bize ne?'' dedi. ''İhtiyar Roberts uğraşsın onlarla. Hem de elini çabuk tutsun. Bizim işimiz var.'' Biletçi, ''Ya!'' dedi. ''Demek işiniz var öyle mi? Bu seferki nedir?'' Owen, ''O bizi ilgilendirir. Yüksek izninizle Paddington'a 2 bilet rica edeceğim.'' Biletçi, Kızmayın, dedi. Uygarca bir soru sordum sadece. Gwilym, bizden de uygarca bir cevap aldınız, dedi. Çabuk tarafından şu Allah'ın belası Paddington'a iki bilet kesin. Tren gelene kadar çantanın üstündeki Paddington etiketini herkesin görebilmesi için onu uygun bir biçimde tutarak platformda lordlar gibi saatlerce dolaştık. Bütün insanlara tepeden bakıyorduk. Çünkü onlar yalnız banyolara gidiyorlardı. Ama biz Londra'ya kadar uzanacaktık. Ben de onlarla birlikte gitmeyi ne kadar isterdim. Ama abilerimin oynadıkları bu Londracılık oyununda benim de rolüm vardı. Belki de onlardan daha ön plandaydım. Çünkü tren kaybolana kadar abilerime el sallamak fırsatını bulup geriye dönerken platformdakilerin bana baktıklarını, beni birbirlerine gösterdiklerini görüyor ve benim de Morganlardan olduğumu, az önce iki abimin Londra'ya hareket ettiğini söylediklerini işitiyordum. Şu Londra'nın adı bile şiir gibi bir şey. Cebimde Owen'ın Blodwell'e yazdığı ve kendisine gizlice vermem gereken bir mektup vardı. O gün önemli bir iş yapıyormuşum gibi geldi bana. Böyle bir duygunun ne demek olduğunu ancak prenslerin habercileri bilebilir. Tyne Maysoy'a da gittim ve Bayan Nicholas'ı sofadaki masanın üstünde duran bakırdan yapılmış bir vozaya yıldız çiçeklerini yerleştirirken buldum. Ters ters, ne var? Dedi. Bayan Evans'ı rica ediyorum, dedim. Evde yok, dedi ve ağzının içinde anlaşılmayan bir şeyler mırıldanmaya başladı. Beklerim, dedim. Ayağınızdaki potinerle içeri giremezsiniz, dedi. Yerler cilalı. Oraya ancak kibar bayanlarla baylar basabilir. Siz evin arka kapısından mutfağa girin. Ön tarafta beklerim, dedim ve dışarı çıktım. Blodwell'in arka bahçeden doğru geldiğini gördüm. Kolları çiçeklerle doluydu. Elinde bir çiçek makası ile bir çift de eldiven vardı. Blodwell'in başındaki geniş kenarlı ve çiçekli şapka ona çok yakışmıştı. Kucağındaki kırmızı ve sarı güllerle çok güzel görünüyordu. Olduğu yerde durup biraz öne doğru eğilerek güler bir yüzle ''Huf'' dedi. ''Bu ne güzel bir sürpriz.'' Evdekileri meraktan çatlatmak için duyulur duyulmaz bir sesle ''Owen Londra'ya gitti'' dedim. ''Bir şey söylemeyin, size bu mektubu gönderdi ve hiçbir şey söylememenizi, hiç kimseye bir şey dememenizi size bildirmemi tembih etti.'' Broadway çiçekleri tutmak için bana uzattı ve mektubu yapmak zorunda olduğu bir işi yerine getirir gibi açtı. Ama okudukça yüzü daha çok gülmeye başladı ve mektubun sonuna doğru yanakları pespembe kesildi. Gülerek, ''Ah Huf'' dedi. ''Ne kadar sevindim bilemezsin. Annene pazartesi günü Londra'da olacağımı söyle, olur mu? Aniden çağrılmıştı.'' ''Peki'' dedim. ''Eğer annem bir başkasından duymadıysa'' dedi, ''ona Eason'ın 3 haftaya kadar gemiyle Güney Afrika'ya gideceğini de söyle.'' Blodwell artık gülümsemiyordu. Ona, ''Yoksa Eason asker mi oldu?'' diye sordum ve şaşkınlıktan ölüyorum sandım. ''Yok canım'' dedi. ''Donanmanın kömürüyle ilgili bir iş için gidecek. Hadi şimdi çay içelim Huf.'' ''Çok iyi olur'' dedim. ''Çaydan sonra hemen döneceğim. Gece vardiyasındayım.'' Blodwell, ''Seni ocaklardan kurtarmaya yeminliyim Huf.'' dedi. ''Hem de çok yakında. Görürüz.'' Nitekim de gördük. Ama Blodwell'in sandığı gibi değil. Tanrı onu gönlüne göre versin. Broadwell'in söylediklerini anneme anlattığım zaman annem, ''Evet'' dedi. ''Eason gidince Angarat da buraya bizim eve gelecek. Dışarıda kimseye bir şey söyleme.'' 30. Bölüm. Cumartesi günü öğleden sonra Seinven'le buluşacaktık. Kahverengi İskoç kumaşından en yeni elbisemi giydim ve yakama cennetin dumanlı bahçeleri kadar güzel kokan kırmızı bir gül taktım. İşte Seinven'in arabası geliyor. Araba yine o eski araba ama boyası dökülmüş, güneşten ve yağmurdan solup kurşuni bir renk almış. Kısrak da aynı kısrak. Hala yürümesini öğrenememiş. Eskisi gibi koca dizlerini kıra kıra yürüyor ve pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Seinman ise mavi bir entarı ile uzun ve mavi bir ceket giymiş, taze bir saman yanını andıran saçlarının üstüne bir şapka oturtmuş, arabanın içinde ayakta duruyor, elindeki kırbaçı sallıyor. Saçlarında örgüler yok. Onlar eskisi gibi omuzlarına da düşmüyor. Tepesindeki bir topuzla toplanmış. Bir kadın. Ama gülümsemesinde, gözlerinde, hatta öpücüklerinde bir başkalık yok. Sanki yanaklarının içinde bir ışık yanıyormuş gibi yüzü parlıyor. Binlerce mil uzaktan geldiği sanılan taze bir sesle, "Huf," dedi. "Ne kadar büyümüşsün. Sen de saçlarını toplamışsın," dedim. "Saçlarım çoktan beri böyle," dedi. ''Hadi arabayı saklayalım, çabuk.'' Kısra da bağlayalım, dedim. Yine eve gidip hikayeler uydurmasın. Onun yüzünden az kalsın ölecektim, dedi. O gece başın derde girdi mi, diye sordum. Hem de nasıl, dedi. Öyle bir dayak yedim ki günlerce yataktan çıkamadım. Ama seninle birlikte olduğumu hiçbir zaman öğrenemediler. Utancımdan yerin dibine geçerek, babanla konuşmak için size gelecektim, dedim. İyi ki gelmedin, dedi. Yoksa babamın silahıyla karşılaşırdın. Seninle bugün niçin buluşmak istediğimi biliyor musun? Hayır, dedim. Niçin? Beni belediye salonundaki oyuna götürmeni istiyorum, dedi. Başını öne eğmiş, yüzüme bakıyordu. Şapkasının kenarları alnını örttüğü için yalnız gözlerini görebiliyordum. Bu gözlerde soluğumu kesen bir şey vardı. Onlara daha fazla bakamadım. Başımı çevirmek zorunda kaldım. Yüzümü görmemesi için ona yaklaşarak, ''Ne oyunu?'' diye sordum. ''Ne oyunu olacak? Tiyatro.'' dedi. ''Oyuncular iki gece için belediye salonuna geliyorlar. Oraya kendi kendime gitmek şöyle dursun, tiyatro sözümü ağzıma almama bile evde göz yummuyorlar. Mervin'den beni oraya götürmesini isteyecek olsam, utancından fenalık geçirir ve belki de babama söyler. O zaman babam da beni eve kilitler. Yalnız başıma gidecek olsam, belki sokakta beni taşa tutarlar. Ona, ''Niçin gitmek istiyorsun?'' diye sordum. ''Ohuf!'' dedi ve küçük bir kız çocuğu gibi dudaklarını büküp, gözlerini kırpıştırarak yanıma sokuldu. Sonra onları iri iri açtı. Bu yumuşak ve tatlı bakışlı gri gözler hem gülümsüyor hem de yaş dökmeden ağlıyordu. Gözlerimi ondan uzaklaştırıp başka bir yana çevirdim. Orta yerimdeki kızgın çeliğin üzerine çekiç darbeleri iniyor, bu kızgın çeliğin ateşi bel kemiğimi yakıp kurutuyor, gözlerimi yaşartıyordu. Aklım başımdan gitmiş, duygularım kaybolmuştu. Sadece yarım yamalak görebiliyordum. Öyle ki ağaçların yeşili ile çimenlerin yeşili birbirine karışıyor, karman çorman bir yeşillikten başka bir şey göremiyordum. Kulaklarım yalnız kanımın uğultusunu ve Seinven'in çok uzaklardan geldiğini sandığım sesini duyuyordu. Erkek olduğunuz zaman kendi içinizde bir kral gibi yaşarsınız. Seinven, artist olmak istiyorum, dedi. Sesimi dizginleyerek ona, niçin, diye sordum. İstediğim için, diye cevap verdi. Bunun nedeni yok. Sadece istiyorum, o kadar. Kömür deposundan da, kömürlü ellerden de bıktım artık. Artist olmak istiyorum. Bu işi yapmaya kalkarsan bir daha evine dönemezsin, dedim. Zararı yok, dedi. Onları bir daha hiç görmeyecek bile olsam bir damla gözyaşı dökmem. Zor bir yaşam süreceksin, dedim. Kötü insanlarla karşılaşacaksın. Eğer Bay Irving kötü bir insansa ben de kötü olurum. O da kim, diye sordum. Sanki altımızdan daha kayıyormuş gibi heyecanlı bir sesle, hay Allah, dedi. Kim mi? Onu görmek için herkes birbirini yiyor orada. Nerede, diye sordum. Londra'da, dedi. Hayır demesini umut ederek ona, Londra'ya mı gideceksin, diye sordum. Seinman, evet, diye cevap verdi. Şimdi değil ama kısa bir süre sonra. Elleri çiçeklerle dolu insanlar benim için de tiyatronun kapısında birikecekler. Bu kez de tiyatronun çalıştığım bir saate rastlamasını umut ederek, oyun ne zaman, diye sordum. Gelecek çarşamba ve perşembe saat 7'de, dedi. Biletler 4 peni, 6 peni ve 1 şilin. O saatlerde işinin olmadığını biliyorum. Onun için çalışacağını söyleme boşu boşuna. Vardiyaların işbaşı yaptıkları saatleri gösteren liste de elimde. Ya, dedim. Demek işini sağlama bağladın, öyle mi? Gülerek, elbette, dedi. Gelecek misin? Evet de Huf. O böyle bir sesle evet derken nasıl hayır denebilirdi? Bu ses peygamberleri bile ayartırdı. Karşı koymanın, çekişmenin hiçbir yararı yoktu. Çünkü üstüme bir tembelliğin çöktüğünü fark ediyordum. Bütün istediğim onun yanına uzanıp gerinmek ve onun güzel kokusunu içime çekmek, yumuşaklığını tatmak için ağzına yakın olmaktı. Evet, dedim. Ah Huf, dedi ve kolunu boynuma dolayıp beni öpmek için vahşi bir güçle kendine doğru çekti. Boğazından bir takım acayip sesler çıktı. Vücudu acıyla kıvranıyormuş gibi sarsılmaya başladı. Parmakları etlerimi koparırcasına sıktı, çürüttü. İnsanın ağzında, parmaklarında ve orta yerinde tutuşan bir ateşle çılgına döndüm. O anda hiç kimse benliğine hangi tanrıların egemen olduğunu bilemez. Ağız her zaman yakınında gördüğü ama bir türlü tadına bakamadığı yeni bir meyveye doğru uzanır. Parmaklar yumuşak yerleri aramakta direnirler ve becerisizliklerinden ötürü sabırsızlanırlar. Vücudun orta yerindeki çelik ısınmaya başlar. Orada yalnız kendi sıcaklığından daha kızgın olan kadın kanıyla serinleyeceğini bilen kızgın bir ok meydana gelir. Bu kızgın ok, derinin suyunu bulmak için yırtınır, ona kavuşmak için debelenir. Bulduğu zaman da ona yaklaşmak, onun derinliğine gömülmek, onunla birleşmek için çırpınır. Kanlar böylece birbirleriyle öpüşürlerken, bütün duygular neye uğradıklarını şaşırır, allak bullak olurlar. Nefes tutulur, kaslar taş kesilir, oku fırlatmak üzere şarkı söyleyen Kiriş gerilirken, bel kemiği, okçunun elindeki yay gibi gerilir. Yaydan fırlayan ok, yeryüzünün en yüksek noktasına ulaşır. Belirsiz bir dilde söylenen şiirlerle yüklü bir ilahinin acayip ezgileri gürültülü fırtınalar koparır. O anda hiçbir şey görmeyen gözlerden çatırtılı sesler çıkararak yanan bir ateşin çiğ renkli alevleri fışkırır. Günlük ve mür kokularından oluşan altınla kaplı yeni bir evren gözlerin önüne serilir. Bu aydınlık evrende sonsuzluğa kadar parlamak üzere sayısız aylar ve yıldızlar belirir. Sonra gergin yay gevşer. Çünkü o artık şarkısını söylemiştir. Boşalan ciğerler tekrar nefeste dolar, vücut titremeye, gözler görmeye başlar. Ağaçlar her zaman oldukları gibi yeşildir. Hiçbir şey değişmemiştir. Ateş sönmüştür. Ellerinde alevli kılıçlar tutan melekler de kaybolmuştur. Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasına, Aden bahçesine yabani otların bürümesine yol açan şey böylece olup bitmiştir. Ben de hayat ağacının meyvesini yemiştim. Havva hala altımda sıcaktı. Artık ne ok, ne ateş, ne de kılıç vardı. Bir ardıç kuşunun şakımasından, yeşillik kokusundan ve dağın sessizliğinden başka bir şey yoktu. Seyyidin yerde yatıyor, konuşmuyor, nefes alırken titriyordu. Sonra bir takım sesler çıkarmaya başladı. Sanki rüzgar parmaklarını harpın kalın ses veren telleri üzerinde gezdiriyordu. Gözlerinin ucundan akan yaşlar, sarı bukleleri ışıldayan saçlarının arasından süzülüp parlak damlacıklar halinde çimenlerin arasına düşüyordu. Gözlerini açıp bana baktı ve hafifçe içini çekti. Boğazında düğümlenen hıçkırıktan kurtulmak için yutkundu. "Ah huv," dedi ve yumuşak kollarını boynuma doladı. "Sevgilim, ne yaptın?" "Seni sevdim," dedim. "Şimdiye kadar böyle bir şey olmadığına seviniyorum," dedi. "İlk kez senin olduğu için daha çok seviniyorum. Hiçbir zaman senin yerini başka birisi almayacak sevgilim." "Benim şeftali çiçeğim," dedim ve onu öptüm. Sonra yerimde doğrulup oturdum, vadiye baktım. Güneşin altında ışıl ışıl parlayan vadim o kadar yeşildi ki. Arabaya koşulan kısrak toynaklarıyla yeri eşelerken Seyinmen, "Çarşamba günü 6:30'da," dedi. "Tamam," dedim. "Belediye salonunun yanında." Kırbacı sol elini aldı ve bana baktı. Utangaç bir hali vardı. Daha önce onu böyle hiç görmemiştim. "Benim güzel Seyinmenim, sen masumdun. Hem de her zaman masumdun. Sen sadece bir kadındın." "Ne oldu?" dedim. Seyinmen uzayıp giden yola baktı. Kısık bir sesle, "Artık saygı duymuyorsun, öyle değil mi?" dedi. Ensesine baktım ve şapkasının kenarlarından taşan dağınık buklelerin entarisinin yakasına doğru gevşek gevşek sarktığını gördüm. Güneş şapkasının tülünü gümüş renginde parlatıyordu. Kulak memeleri kırmızı ve tombuldu. Entarisinin omuzları toz içindeydi. Bir sıcaklığın dumanı tutuyordu ondan, şarkı söyler gibi. Dağınık saçlarıyla, entarisinin tozuyla, öne eğik başıyla, kırbacı tutan küçücük eliyle onu kendime daha yakın, hem de çok yakın hissettim. Ona, "Neye karşı saygı duymuyormuşum?" diye sordum. "Bana karşı," dedi. "Niçin?" diye sordum. "Şey," dedi, "benimle yattığın için." Böyle bir durumda bir erkek bir kadını yatıştırmak için ne söyleyebilir? Bunu düşünüp bulmak oldukça güç bir şey. "Bak," dedim. "Ruhumu çiğneyebilmen için onu yerinden söküp ayaklarının altına atmam gerekse bile sesimi çıkarmam. Saygı da neymiş? Seni şapkamla selamlamamı mı istiyorsun?" Gözleri yaşaran Seyinmen bana, "Şimdi ben kötü bir insan mıyım?" diye sordu. "Onu Tanrı bilir," dedim. "Kitapta böyle bir şey yazmıyor." "Huf, benimle ilgili düşüncelerin yine eskisi gibi mi?" Onu küçük öpücüklere boğarak, "Seyinmen," dedim. "Yoksa beni yeşil dişli bir fare mi sanıyorsun? Çarşamba gününün 6:30'una kadar dakikalar geçmek bilmeyecek. Seninle başka bir dünyada yaşadım. Bundan ötürü acaba seni eskisinden daha az mı düşünmem gerekir, yoksa daha çok mu?" Seyinmen tatlı bir sesle, "Daha çok," dedi. "Ne olur Huf, ne olur, daha çok." "Daha çok," dedim. "Hoşça kal," dedi ve arabaya bindi. "Güle güle," dedim. Bu kez de umutsuzluk içinde, "Huf," dedi ve oturdu. "Ne var, ne oldu?" dedim. Daha ne olsun dedi. Bunun üstüne kömür deposuna gidilir mi hiç? Hadi beni bir kere daha öp. Öyle ki seni tekrar görene kadar tadı damağımda kalsın, olur mu? Yaylı arabaya tırmandım ve oradan hiç ayrılmayacakmışım gibi Seinven'in yanına yerleşip dudaklarımın izini dudaklarında bırakarak onu öptüm. Hım dedi. Hadi hoşça kal. Güle güle dedim. Tatlı bir gülümseme, şaklayan bir kırbaç ve bir toz bulutunun içinde uzaklaşan bir mavilik. Yaşadığım gerçeği bir düş gibi tekrar gözlerimin önünde canlandırarak evin yolunu tuttum. Çarşamba günü dakikalar Ivor'un kazmasının ucunda ilerliyordu. Kazma hiç durmadan işliyor, kömüre inen darbeler birbirini kovalıyordu. İçimde duyduğum vahşi bir sevinçle koca koca kömür parçalarını oluktan aşağı gönderiyordum. Kokulu karanlığın içinde gürleyerek kayıp giden kömürleri bir dev gücüyle vagonlara dolduruyor ve bu yüklü vagonları rayların üstünde ileri doğru itiyordum. Her kömür parçasını beni Seinven'e yaklaştıran saatin bir saniyesi gibi görüyordum. Doldurduğum her vagon birkaç dakikayı alıp götürüyordu. Kazmanın darbeleri saatin tik taklarına benziyordu. Maden damarından kopan her parça karanlık zaman geçidinde Seinven'e yaklaşan bir adımdı sanki. Ama yine de geçmiyordu bu uzun gün. En sevdiğim gri elbisemi giydikten sonra çıktığım dağın tepesinde Seinven için birkaç tane küçük çiçek toplarken bunları hatırlamıyor, şarkı söylüyordum. Kuşlar susmuş, beni dinliyorlar, başlarını yana eğmiş göz kırpıyorlardı. Kuşlar terbiyeli yaratıklardır. Eğer mutluysanız ve yüksek sesle şarkı söylüyorsanız, o zaman bütün kuşlar gürültü etmeden sizin yanınızda kendilerine bir yer ararlar. Siz şarkınızı bitirene kadar da seslerini çıkarmadan beklerler. Belediye salonuna belediye salonu denmesi, kasabada başka bir salon olmayışından ileri geliyordu. Binanın yüzü tuğla kaplıydı ama kendisi hiç düşünülmeden rastgele yapılmıştı. Çiftçilerin birçoğu burasını bir ahır olarak kullanmaktan bile utanç duyardı. Fareler üremeleri için bundan daha iyi bir yer arasalar bulamazlardı. Ama duvarları işe yarayabilir, hiç değilse oralara bazı afişler yapıştırılabilirdi. İçeri girdiğimiz zaman Seinman elimi sıkı sıkı tuttu. Her olasılığa karşı kapının yanında birer şilinlik iki yer almıştım. Bütün salon dolana kadar bekledik. Hatta dolduktan sonra bile gidip oturmadık. Ancak perde açılmadan önce salonun hademesi ışıkları söndürdüğü zaman yerimize geçtik. Perde ağır ağır açılmaya başladı. Yarı yola gelince bir yere takılmış olacak ki durdu. Sonra biraz daha açıldı ve yine durdu. Salonda çıt yoktu. Sahnenin arkasında birisi fısıldayarak şu Allah'ın belası paçavranın her zaman bir aksilik çıkardığından yakınıyordu. Perdeyi açan iplere bir kez daha sıkıca asıldılar. En sonunda sahne ortaya çıktı. Seinven'in içi içine sığmıyordu sevinçten. Shakespeare'in çeşitli oyunlarından seçilen sahneleri seyrediyorduk. Hamlet fena halde nezleydi. Richard, Macbeth ve Shylock rollerine çıkan oyuncunun da en azından Hamlet kadar tıkalıydı burnu. Bu yüzden bütün rolleri aynı adamın oynadığına inandım. Ama yine de güzel oynuyorlardı. Ophelia, Cordelia, Lady Macbeth ve Portia rollerindeki kadın oyuncu ise oldukça şişmandı. Ne var ki o da rolünü çok iyi başarıyordu. Biraz fazlaca şişmandı ama güzeldi. Eğer bu kadın maden ocağında çalışsaydı kim bilir nasıl yıkanırdı. Öyle sanıyorum ki banyo fırçasında değil de ırmakta yıkanması gerekirdi. Juliet rolünü oynayan küçük kızı ön sıralarda oturanlar bol bol alkışladılar. Aynı kız daha sonra başına bir takma saç giyerek ak saçlı ihtiyar dadı rolünde sahneye çıktı. Dizlerine kadar uzanan gömleğin altına sıkıştırdığı yastıkla ikide bir de başı derde giren Falstaff'a seyirciler katıla katıla gülüyorlardı. Adamcağız konuşmadığı zaman bile kahkahalar dinliyordu. Yastığın çizgili yüzünü açıkça görebiliyordum. Sonra Falstaff rolünde seyrettiğimiz bu oyuncu doğrudan doğruya Drury Lane ile Milano'daki Grand Theatre'ın oyuncularından meydana gelmiş olan topluluğun bize bir dram sunacağını söyledi ve gösterdiğimiz ilgiden ötürü teşekkür edip saygılarını bildirdi. Bu oyuncunun adı Bay Raymond Foulkes'tu. Seinman orada olmanın sevinciyle kendinden geçiyordu. Kilisede vaaz dinliyormuş gibi seyrettiği oyunu ciddiye almıştı. Yavaşça ''Ne güzel'' diye fısıldadı. Deniz feneriyle ilgili bir oyun başladı. Dekorun karanlık oluşu yüzünden seyircilerin canı sıkıldı. Cape Town'dan yaralı askerler ve güzel hemşirelerle dolu büyük bir gemi geliyordu. Falstaff fener bekçisi, Ophelia da onun kızı rolündeydi. Kızcağız başındaki takma saçları her nedense büyük bir üzüntüyle yoluyor, fener bekçisi ise eli alnında sahneyi bir uçtan öbür uca arşınlayarak orada yanan şamdanları söndürüyordu. Her seferinde de sahnenin iki yanından bu şamdanları tekrar yakmak için uzun ve ince mumlar uzatılıyordu. Eğer feneri ya da gemiyi görebilseydik belki biraz daha ilgi duyabilecektik. Ama ikisi de sahnenin dışındaydı ve biz hem gemiyi hem deniz fenerini hem de küçük bir sandalın içinde gemiden fenere doğru kürek çeken kötü adamı hayalimizde canlandırmak zorundaydık. Fener bekçisinin savaşta yaralanan üvey kardeşi miras payını istemek için gemiyle yurda dönüyordu. Falstaff işte bu yüzden fener bekçisinin ışıkları söndürdüğünü söyledi. Eğer üvey kardeşi boğulursa tek mirasçı kendisi olacaktı. Böylece gemideki yaralı askerlerle güzel hemşerilerin felakete uğrayacakları düşünülmeden fenerin bütün ışıkları söndürüldü. Sonra fenerden ayrılıp kraliyet donanmasına gitti Falstaff. Yüzerek. O sırada kötü adam ortaya çıktı. Kürek çekmekten patlayan avuçlarının içine tükürüyor, yorgunluktan ter döküyor, fırtınadan titriyordu. Ama ben elimi Seinven'in elinden çekmek zorunda kaldım. Çünkü ikimizin elleri de ateş gibi ısınmıştı. Bu herif Ophelia'nın üstüne saldırıp bir iki yumrukta onu yere serdiği için hepimiz burnumuzdan soluyor, homurdanıyor, onu tekrar denize fırlatmak istiyorduk. Salondaki bütün erkekler ceketlerini yarı yarıya çıkarıp ayağa kalktılar ve herifin kalça kemiğinden iliğini boşaltmak için sahneye fırlamaya hazırlandılar. Ophelia ise sahnenin ortasında sırtüstü bir çamaşır bohçası gibi boylu boyunca yatıyordu. Seinven ağzını kulağıma yaklaştırarak tatlı bir sesle ''Bu işi bana yapacaktı da görecekti.'' dedi. ''Hele bir deneseydi, kulaklarının zarını patlatırdım. Allah'ın belası herif.'' Tam o sırada kraliyet donanması kendini göstermeye fırsat bulamadan dışarıda söylenen bir ilahinin sesi geldi kulağımıza. Kapılar vuruluyor, çığlıklar yükseliyor, tövbe diyenlerle küfür edenlerin sesleri birbirine karışıyordu. Salondakiler şşt sesleriyle bu gürültüyü dindirmeye çalışırlarken ayaklarını yere sürtüyorlar, sandalyelerini gıcırdatıyorlardı. Ama yüzlerce kişinin söylediği ilahi daha baskın çıktı. Bağrışmalarda yabana atılamazdı. Seinven'e gel dedim ve onu dışarıya koridora çektim. Huf dedi. Acaba başım yine belaya mı girecek? Yalnız senin değil, benim de dedim. Dur bakalım. Küçük sahanlıkta Falstaff, bakır ve gümüş paraları bir deri çantaya dolduruyor ve elini çabuk tutmaya çalışıyordu. Çift kanatlı kapılar, vurulan tekmeler ve omuzlarla zangır zangır sarsılıyordu. İki pencerenin altında pancur kancalarına dikkat edilmesi yazılıydı. Falstaff, koridordan sahnenin arkasına doğru gerisin geriye uçarcasına koşarken bu kancalardan biri yerinden kurtuldu. Ayakları bu eğri uçlu demir kancaya takılan Falstaff'ın iki çorabının birden yırtıldığını ve ayakkabısının üstünden koca bir parçasının kalktığını gördüm. Hadi dedim, sen de onun peşinden git, arkandan kimse gelmesin diye ben burada duracağım. Seinven beni kaşla göz arasında öptü. Ama bu öyle kısa sürdü ki havada uçan bir kuş tüyünün dudaklarıma değdiğini sandım. O anda kendimi tekrar onunla birlikte yaşadığım dünyada buldum. Ama şimdi gerçek dünyada görmekte ve hissetmekte olduğum şeylerle ilgiliydim. Kısa bir süre içinde yaşadığım öteki dünyadan, işittiğim başka bir müzikten, kendi kendime yarattığım o evrenden çok uzaktaydım. Tekrar orada yaşamanın, orada olmanın özlemini duydum içimde. Bu acayip duygular bütün benliğimi sardı. Seinven yanımdan uzaklaşınca kapıya bakmak için döndüm. O sırada Daibando ile Seyfarta Livis'in menteşelerinden fırlayacakmış gibi zorlanan kapıya bakarak salondan sahanlığa çıktıklarını gördüm. Onlarla birlikte gürültünün nedenini anlamak için başka erkekler de dışarı çıktılar. Dayı dedim ve elimi onun koluna değdirdim. Arka kapıdan çıkamaz mıyız? Dayı sırıtarak aman neyi dedi. Seni gördüğüme sevindim doğrusu. Yoksa sen de mi bu deli saçmasını seyrediyordun? Evet dedim. Dışarıdaki kalabalık nedir? Kilisenin kalabalığı dedi. Salon oyunculara verildi diye kıyametler kopuyor. Tiyatroya karşı olanlar bu akşam kiliselerde özel toplantılar yapacaklarmış. Baksana daha şimdiden dışarısını cehenneme çevirdiler. Ha Seyfarta? Seyfarta kollarını sıvamak için çözdüğü kol düğmelerini tekrar ilikleyerek kendimize biraz şekil düzen versek iyi olacak dayı yavrum dedi. Ne dersin? Girişi kıralım mı? Arka kapıdan çıkalım dedim. Dayı, ben ön kapıdan çıkıyorum dedi ve başındaki melon şapkayı kulaklarına kadar çekti. Namuslu bir Hristiyan gibi biletimi alıp öyle girdim buraya. Nasıl girdimse yine öyle namuslu bir Hristiyan gibi ön kapıdan çıkıyorum. Ha Sayfarta ne dersin? Sayfarta, ikimiz de Hristiyanız dayı dedi. Ön kapıdan çıkıyoruz. Ona, ben de sizinle geleyim mi dayı diye sordum. O sırada kapı kırıldı ve dışarıdaki insanların yüzleri meydana çıktı. Dayı, gel oğlum dedi. İkimizin arasında yürü. Sağ yumruğun bir çeneyi kırmakla uğraşırken sen de lütfen Putinlerinin burnuyla önüne geleni tekmelemekten geri kalma. Ha Sayfarta, ne dersin? Sayfarta ciddiyetle, dikkat et Huf dedi. Sakın kimsenin canını acıtma. Birinin kemiğini kırarsan sonra vicdanın sızlar. Yazık olur doğrusu. Dayı ceketinin düğmesini ilikledi. Gözlerine yayılan bir soğukluk onları donuklaştırdı. Elbisesinin içinde görünmeyen kaslarını hatırlayarak korkuyla ürperdim. Haydi, dedi. Kapının ağzındakiler arkalarındaki kalabalık tarafından hiç durmadan itildiklerinden kapı kırılınca paldır küldür içeri daldılar. Salondakilerden ve dışarıdakilerden haykırışlar yükseldi. Öfkeden pancar gibi kızarmış ateş püsküren yüzleri tepemizde gördük bir anda. Gözleri dönen bu insanlar ağızlarını bir karış açarak bağırıyorlar, cehennemden, şeytandan, günahtan söz ediyorlardı. Dayı Bandu'nun çaktığı iki yumrukla iki kişi kütük gibi kalabalığın ayakları altına serildi. Sayfarta o nefis sol yumruğunu dört köşeli bir melon şapka giymiş olan uzun boylu genç bir adamın burnuna indirdi. Adamın başından fırlayan şapka tavan kirişlerinin arasında kaldı. Ama bu gencin nereye gittiğini bir türlü göremedim. Şişman, siyah baltolu, kızıl saçlı bir adam dayı Bando'nun yakasına yapışmıştı. Dayı attığı bir kafayla siyah pantolonun çenesini dağıttı. Çene kemiğinin yerinden çıkıp bir yana kaykıldığını gördüm. O sırada kahverengi kasketli biri dayı Bando'nun kulağına bir yumruk indirmeye kalkıştı ama adamın incik kemiğine hafif bir tekme yapıştırdım. O, can acısıyla dişlerini gıcırdatırken Bando'nun dirseği iki kişiyi daha yere serdi. Lambaya çarpan bir sopa onu durduğu yerden düşürdü. Hepimiz zifiri karanlıkta kaldık. Şeytanın maşasına benzeyen bir el beni kıskıvrak yakaladı ve kalabalığı yararak kapıya doğru sürükledi. Gökyüzü salonun karanlığından daha aydınlık, dış merdivenler sahanlıktan daha kalabalıktı. Karanlığın içinde siyah kafalar kıpırdanıyordu. Bir yanımda dayı, öbür yanımda da Sayfarta olduğu halde kafalarımızı, dirseklerimizi, yumruklarımızı, dizlerimizi, putinlerimizin burunlarını kullanarak kemiklere çarpan putin sesleri, suratlara inen yumruk darbeleri, didişen insanların homurtuları, canı yananların çığlıkları arasında kendimize yol açıp kapının ağzına yaklaştık. Burada hava daha temiz ve daha serindi ama hala çılgınlar gibi bağıran kalabalığın içindeydik. Bu sıkışıklıktan bir türlü kurtulamıyorduk. Hepsinin nefeslerini yüzümüzde hissediyor, ter ve tütün kokularını duyuyorduk. Sayfarta, ''Başlar aşağı dayı!'' diye bağırdı ve ikisi kol kola girdiler. Ben de bir yılan balığı gibi onların omuzlarının arasına sıkıştım. Dayı ile Sayfarta başlarını öne eğip yolu kapamaya kalkışanları devirerek kağıdın üstünde yürüyen bir alev gibi kalabalığı yardılar. Ben ise onların yere yıktığı bu insanların üstüne, hatta yüzlerine basarak onlara ayak uydurmaya çalışıyordum. Başımızı öne eğip kol kola ilerlerken kapının dışında duran ve nutuk çekileceği zaman üzerine bir masa konan tahtadan yapılmış bir kürsüye olanca hızımızla çarptık. Bunun üstündeki masa ile sandalye devrildi. İçeri girmeye çalışanlarla salondan dışarı çıkmaya uğraşanların arasında kalan kürsünün tahtaları çatırdamaya başladı. Kalabalığın ve kırılmakta olan kürsünün arasında sıkışıp kaldık. Sayfarta kürsünün kenarına tutunup kendini yukarı çekti ve elini bana uzattı. Ama tam o sırada Sayfarta'nın yanında bir adam belirdi. Havaya kaldırdığı bir tabureyi onun başına indirmek üzereydi. Bağırdım. Sırt üstü kalabalığın arasına düşerken Sayfarta'nın döndüğünü ve eğildiğini gördüm. Tekrar ayağa kalktığım zaman Sayfarta tutunup kendini yukarı çeksin diye Dayı Bando'ya ayağını uzatıyordu. Sonra da beni kurtarmaya koyuldu. O sırada polisler geldi. Miğferlerin tepesinde parlayan gümüş ekserleri gördüğüm zaman kürsüde Sayfarta'nın yanında duruyordum. Dayı Bando da onları görmüş olacaktı ki kürsüye çıkan komiserin bir sol yumrukla ayaklarını yerden kesti. Havada biçimden biçime giren komiser boylu boyunca döşemenin üstüne serildi. Elindeki sopayla saldıran ikinci polis beline Dayı Bando'nun kolları bir kanca gibi dolandı. Ağzı yana doğru çarpılan adam hızla çılgın kalabalığın arasına düştü. Üçüncü polisin çaresine Seyfert'e baktı. Dördüncüsü de başına bir şey gelmeden kürsüden atlayıp canını kurtardı. Ama çok geçmeden polisler kalabalığı dağıtmaya başladılar. İçeri atılma tehlikesini sezen Dayı Bando, kanca gibi kıvırdığı baş parmağıyla Seyfert'e işaret etti ve beni tutmak için elini uzattı. ''Hadi yürü!'' diye bağırdı. ''Bir dükkana dalıp arka kapısından sıvışalım, çabuk!'' Ama ben Seyinmen'i hatırladım ve onu bulmak için Dayı Bando'nun elinden kurtuldum. Kürsüden yere atlarken, ''Yarın görüşürüz dayı!'' diye bağırdım ve yanımdan hızla geçen kalabalıktan sıyrılarak yan kapıya doğru koşmaya başladım. Binanın içi karanlıktı. Işıklar yanmıyordu. Ama kapı açıktı. İçeri girdim. Orada iki tane küçük oda vardı. Bunların ikisi de boştu. Ama yaşamlarının kısa bir anında burada geçirmiş olan insanların havasıyla hala sıcaktı bu odalar. Sönük mumların boyu onların bu odalarda ne kadar az durduklarını belli ediyordu. O sırada bir kibrit çakıldı. Karşımda Hademe'yi gördüm. Yeşil önlüğünün ortası yukarıdan aşağıya kadar yırtılmıştı. Sanki bir sihirbazmışım ve göz oyuklarından yılanlar fışkıran bir kuru kafayı elimde tutuyormuşum gibi bana bakıyordu. Titrek bir sesle, ''Kim o?'' dedi. ''Hay Allah belanı versin be adam. Mezar kaçkını gibi ne dikilip duruyorsun? Konuşsana.'' ''Bu gece burada kimseyi gördün mü?'' diye sordum. Zaten insanın böyle zamanlarda söyledikleri ipe sapa gelmeyen şeylerdir. ''Kimseyi görüp görmediğimi mi soruyorsun?'' dedi. ''Vay başıma gelenler. Daha kimi görmemi istiyorsun? Beş vade ne kadar insan varsa hepsi buraya üşüştü bu gece. Birbirlerini yiyip ortalığı cehenneme çevirdiler. Gördüklerim yetmiyor mu? Evinde oturan insan kaldı mı acaba?'' ''Özür dilerim.'' dedim. ''Bir genç kızı arıyorum da.'' Hademe duvardaki bir oyun içinde duran küçük bir mumu yakarak ''Özrün kabahatinden de büyük.'' dedi. ''Aman ne ayıp, gecenin bu saatinde genç kızların sokakta işi ne?'' ''Kavga başladığı zaman bu tarafa doğru kaçmıştı.'' dedim. Adam sabırsızlanmaya başlayarak öfkeyle ''Ya!'' dedi. ''Şimdi kızlardan söz etmenin sırası değil. Sen içerideki salonun ne hale geldiğini gördün mü? Ağıldan farksız. En azından bir hafta sürer temizlemesi. Şu heriflerin hiç değilse birkaçını ayağımın altında ezmek isterdim.'' Ona, ''Sarı saçlı bir kız gördün mü?'' diye sordum. ''Güler yüzü genç bir kız.'' Hademe, ''Vay!'' dedi ve gözlerini nokta gibi ufalttı. ''Sevgilin miydi yoksa?'' ''Evet'' anlamında başımı salladım. Dudaklarını büzerek, ''Evet'' dedi ve başını sarstı. ''Hatırladım. Bayan Pettijohn alıp götürdü onu. Arabayla gittiler.'' İçimden soğuk bir rüzgarın esini hissederek ona, ''Nereye gittiler?'' diye sordum. ''Nereye gittilerse gittiler.'' diye cevap verdi. Hiç değilse bu cehennemden uzaklaştılar. Darısı benim başıma. Bir daha buraya oyuncular ayak basamaz. Bu geceden sonra hiçbir oyuncu. Yeter artık. Canıma tak etti. Hadi iyi geceler. İyi geceler dedim ve oradan çıkıp gittim. Aman tanrım. O ne soğuk bir geceydi. Dağdaki ellerin içleri de dış görünüşleri kadar soğukmuş gibi geldi bana. Eve vardığım zaman mutfaktaki ışığın yandığını ve arka kapının açık olduğunu gördüm. Babam mutfaktan ''Sen misin Huv?'' diye seslendi. Olduğum yerde donup kaldım. ''Evet baba'' dedim. ''Buraya gel'' dedi. İçeri girdim ve zaman kazanmak için elimi ağırdan almaya çalışarak kapıyı usulca kapayıp sürgüledim. Babamın ses tonundaki bu değişikliği neden ileri gelmiş olabileceğini merak ediyordum. İçeri girip de karşısına dikildiğim zaman babam ''Tiyatroda mıydın?'' diye sordu. ''Evet babacığım'' dedim. Babam öfkeyle ''Annenle beni böyle mi rezil edecektin?'' dedi. ''Bunda rezil olacak bir şey yok babacığım'' dedim. ''Rezalet'' dedi. ''Üstüne başını onların pis kokusu silmiş. Beynin onların çirkefiyle kirlenmiş. Böyle bir durumdayken bir de eve gelmeye cesaret ediyorsun ha? Kendinden utan.'' ''Ama babacığım'' dedim. ''Shakespeare'in oyunlarından başka bir şey oynamadılar ki. Çirkef denecek kadar kötü bir şey yapmadılar.'' Babam, ''Bu kokuşmuş bulaşık çukuru çirkeften başka ne verilebilir insana?'' dedi. Orospular, kadın tellallığı yapan herifler, büyüyüp de küçülmüş yumurcaklar, sermayelerini önünüze sermekten başka ne yapabilirler? Utan Huv Morgan, utan. Asıl beni utandıran benim hakkımda bunları düşünebilmiş olmandır baba, dedim. Babam, içinde birazcık terbiyenin kalmış olduğunu görmek beni sevindirdi, dedi. Ebisa Elias'ın oğlu gibi bir kimse tarafından yolun ortasında durdurulup, oğlumun geceyi bu ayak takımı insanlarla birlikte geçirdiğini öğrenmek güzel bir şey doğrusu. ''Elbette bir gün onu da görürüm.'' dedim. Babam, ''Önce dışarı çık ve tepeden tırnağa kadar yıkan.'' dedi. ''Sonra içeri girer, ruhunun arınması için dua edersin. Bir daha da böyle batakhanelere gidersen ve ben duyacak olursam seni yumrukla kovarım evden. Bunu aklından çıkarma. Peki babacığım, dedim. Hadi yıkanmaya, dedi. Gidip yıkandım. Soğuktan dondum. Tahta perdenin çatlaklarından içeri uzanan rüzgarın sivri uçlu parmakları vücuduma saplandıkça her tarafımın ağrıdığını hissettim. Kurulanıp giyindikten sonra bile ısınamadım. Dua ederken dişlerim birbirine çarptığı için sık sık duayı kesmek zorunda kaldım. Vücudumun hisseden tek yeri ağrıyan ayaklarımdı. Günlerden beri büyük bir özlemle beklediğim gün böylece güzel bir biçimde sona ermiş oldu. Gerçekten de insan bazı şeylerin özlemini duyar, bazı şeyleri yapmak için can atar. Owen bir telgraf çekerek Gwilym ile birlikte Amerika'ya hareket etmek üzere hazırlandığını bildirdiği zaman onların yanında olmak özlemini duydum. Ama o, Broadwen Evans ile evlendiğini yazdığı zaman ben de Seyinven ile evlenmek için can attım. Bu mektubu aldığımız sabah annem ağlıyor, babam da nikah dairesinde evlenmenin hiçbir kötülüğü olmadığını ona anlatmaya çalışıyordu. Babam, nikah dairesinde evlenenler de en azından kilisede evlenenler kadar mutlu olurlar, dedi. Annem, buraya gelebilirlerdi, dedi. Anlaşılan artık bizi beğenmiyorlar. Babam, saçmalıyorsun kız, dedi. Oğlanın işleri olduğunu biliyorsun. Amerika'ya gitmek için de zaman ister. Gemi kim bilir kaç günde varır oraya. Owen artık bir iş adamı oldu. Kendine yeni bir yaşam kuruyor. İyi bir karısı olmayan bir erkeği mutlu edemez. Annem çanaklar dolusu gözyaşı dökerek "Eski suratlı bir nikah dairesinde evlenen bir kadın iyi bir eş olamaz." dedi. Babam "Daha neler kız?" dedi. Londra büyüktür ama orada günler kısadır. Owen onunla bir dairede evlenmekten çok daha kötü şeyler yapabilirdi. Annem, sus Gwilym dedi. Yaptığı iş en kötüden biraz daha iyi. Annem küstü, günlerce konuşmadı. Broadwen anneme vadinin zambaklarından bir buket göndermişti. Ama bu zambaklar bile onun yüzünü güldürmeye yetmedi. Zaten iki oğlunun kendisiyle doğru dürüst vedalaşmadan Londra'ya, oradan da Amerika'ya gidişini hazmedemiyor, bundan ötürü sinirleniyor, üzüntü duyuyordu. Owen'ın evlenme haberi de bunun üstüne tuz biber ekmişti. ''Ben onlara Londra için güle güle demiştim.'' dedi. ''Yoksa Amerika için değil.'' ''Babam, neresi için olursa olsun vedalaşmak vedalaşmaktır.'' dedi. Annem, ''Vedalaşmaktan vedalaşmaya fark vardır.'' dedi. İki sevgili oğlum ta Amerikalara kadar kuru bir öpücük, birkaç sandviç ve bir parça çörekle gönderir miydim hiç? Güle güle demek başka, vedalaşmak başka şeydir. Onlar bunu benden esirgediler ve ben onların annesiyim. Babam, gönderdikleri mektuplar hiç de fena değil, dedi. Hele Broadway'ninki gerçekten nefis. Okumak insana zevk veriyor. Annem, duyduğun zevk senin olsun, dedi. Güle güle kullan onu. Senin gönlünü almak kadar kolay bir şey yoktur zaten. Bir parçacık kağıtla mürekkep yeter de artar bu işi görmek için. Ama oğulların tepeden aşağı inmişler, dünyanın öbür ucuna gitmişler, bunu hiç umursamazsın. Yatağa girdiğim zaman kağıtla mürekkep mi benim gönlümü hoş ediyor? Babam kızarak, sus kız, dedi. Sus artık, olur mu? Annem, istesen de konuşmayacağım, bütün bütün susacağım gün elbet gelip çatacak, dedi. Umarım ki o zaman benimle doğru dürüst vedalaşırsın. Babam annemin yanına giderek, Beth, dedi. Bunu mu söyleyecektin bana? Angarat dönünce işler yoluna girer. Dilerim bu da gecikmeden olur. Evet, gecikmeden olur da bu düşünceler hafızalardan bir an önce silinir. 31. Bölüm. Angarat, tanıdığımız Angarat değildi. Öylesine değişmişti. Ama eskiden nasıl olduğunu ancak onu gördüğüm zaman anladım. Tyne Varsoy'da yerleşmişti. Evin hanımı da kendisiydi. Ama bizim eve hiç gelmiyordu. Hiç. Bir pazartesi sabahı Tynwell Soyd'un arabası annemi almaya geldi. Seyis ona bir mektup verdi. Annem mektubu okudu ve giyinmek üzere yukarı çıkarken o da okusun diye babama uzattı. Annemin gözlerinde yaş yoktu. Ama yaşamak onun için bir sabır denemesinden başka bir şey değilmiş gibi davranışlarında bir sertlik vardı. Brown ev işlerini yapmak ve yemek pişirmek için bize geldi. Annem gidince babam da dağa çıktı. Brown dilini şaklattı. Sıkıntı üstüne sıkıntı, dedi. Zavallı Angarat. Annem niçin bu kadar yola gidiyor, dedim. Angarat'ın ayakları yok mu? Bron, Angarat'ı kötüleyecek bir tek kelime duymak istemem, dedi. O hem tatlı hem de iyi bir kızdır. Ama yaşam ona gülmedi. Ocağın üstünde fokurdayan ibrikten kaynar sular taşmaya başladı. Tyne Varsoy'da yaşıyor ya, dedim. Bron, orada geçirdiği günleri asıl Gorpsifa'da geçirecekti. Dipnot. Gal dilinde huzurevi anlamına gelen bir sözcük. Çevirmen notu. Bruno'nun şimdiye kadar hiç böylesine açık konuştuğunu görmediğim için şaşırıp kaldım. Gorbsva, kapısının üstünde İsridya kabuğu biçiminde saçağı olan küçük bir evin adıydı. Ona, Bay Grafit acaba Angarit'in döndüğünü biliyor mu? Diye sordum. Yakında öğrenir, dedi. Haber verecek diller eksik olmadıkça elbet duyar. O hafta öğle vardiyasında çalışıyordum. Bu yüzden Angarit'i görmeye gidemedim. Ama annem Tynwald'den dönünce bana Angarit'in selam ve sevgileriyle birlikte göndermiş olduğu bir kalem takımını ve Bay Dickens'ın bir kitabını getirdi. Martin Chuzzlewit adlı güzel bir kitaptı bu. Bay Dickens'ı da Dr. Jones gibilerin arasına kattım. Daha sonraları onun Bay Pickwick'in de okudum. Doğrusu bunun kadar insanı güldüren bir kitaba az rastlanır. Bu romanın kahramanlarından Shotgrass'la öteki budalanın ihtiyar Winkle'ın serüvenlerini anneme anlatırdım. O da katıla katıla gülerdi. Bir de el arabasının içinde oturan şişko bir oğlan vardı. Adı Sam Waller olan bu çocuk konuşurken bütün W'ları V gibi söylerdi. İlk fırsat bulduğum gün Tynwald'a da gittim. Angara'da görünce o kadar şaşırdım ki konuşurken doğru dürüst iki kelimeyi bir araya getiremedim. Odanın loşluğuna rağmen Angara'nın saçlarına ak düşmüş olduğunu gördüm. Gözlerinin feri sönmüştü. Gülümsediği zaman bile gözlerinde bir canlılık belirmiyordu. Sesi de kısılmıştı. İnce bir alto ile gülüyordu. Oysa eskiden gür bir kontralto sesi vardı. Bunu dinlemek insanın içini açardı. Parmakları tedirgin kıpırdanışlarla titriyordu. İki kaşının arasında eğri büğrü üç tane çizgi belirmişti. Zaman zaman kaybolan ama sonra tekrar beliren bu kırışıklıklar bir karganın ayak izine benziyordu. Bütün bunlar Angarat'ta görmeye alışık olmadığımız şeylerdi. Çünkü o bir zamanlar kendinden emin, sakin, hiçbir şeyi umursamayan, yaşam dolu bir insandı. Onu yanağından öperken bana "Ne haber Huf?" dedi. "İyilik," dedim. Bakıştık. 10. kaset, 2. yüzün sonu.